Ayrım 4. İlk Adam. Albert Camus. Sayfa 40. Çocuğun Oyunları. Hafif ve kısa bir çalkantı Temmuz sıcağında alıp götürüyordu gemiyi. Jackie Comrie kamerasında yarı çıplak bir durumda uzanmış, güneşin deniz üzerinde parçalanmış yansımalarının lombozun bakır pervazları üzerinde oynayışını izliyordu. Bir sıçrayışta kalktı. Teri daha gövdesine akmaya başlamadan gözeneklerinde kurutan vantilatörü kapattı. Terlemek daha iyiydi. Sevdiği yataklar gibi sert ve dar yatağı bıraktı kendine. Hemen arkasından geminin derinliklerinden makinelerin boğuk gürültüsü kısılmış titreşimler biçiminde durma bacasına yürüyüşe geçen büyük bir ordunun sesleri gibi yükseldi. Büyük gemilerin bu gece gündüz kesilmek bilmeyen gürültüsünü de severdi. Uçsuz bucaksız deniz tüm çevrede gözlere özgür genişliklerini sunarken bir volkan üstünde yürüme duyumunu da. Ama güverte fazla sıcaktı. Öğle yemeğinden sonra yemeği fazla kaçırmaktan sersemlemiş yolcular kapalı güvertenin bez koltuklarına üşüşmüşler ya da gündüz uykusu saatinde daracık koridorlara kaçmışlardı. Jockey gündüz uykusunu sevmezdi. A beni dor diye düşünüyordu hınçla. Cezayir'de çocukken öğle uykusunda kendisine eşlik etmeye zorlarken büyük annesi kullanırdı bu tuhaf deyimi. Cezayir'in bir dış mahallesindeki küçük dairenin 3 odası özenle kapatılmış panjurların çubuk çubuk karanlığına gömülmüş olurdu. Dışarıda kuru ve tozlu sokaklar sıcaktan pişer, odaların yarı karanlığında bir iki koca sinek hiç yorulmak bilmeden uçak vınlamalarıyla bir çıkış arardı. Sokağa inip arkadaşlarına katılamayacağı ölçüde sıcak olurdu. Onlar da zorla evlerinde tutulurlardı. Sıcak, Pardalinvaları ya da La Intepide okumaya da el vermezdi. Büyük anne olağan dışı bir durum sonucu evde olmadığı ya da bir komşu kadınla gevezeliğe daldığı zaman çocuk burnunu yemek odasından sokağa bakan panjura dayardı. Yol ıssız olurdu. Karşıdaki kunduracı ya da tuhafiyeci dükkanların önünde sarı kırmızı bezden storlar indirilir, tütüncünün kapısı çok renkli boncuklardan oluşmuş bir perdeyle maskelenir, jenin, kahvecinin orada salon ıssız olur, yalnızca kedi talaşlı kaplı döşemede tozlu kaldırımın sularında ölmüş gibi uyurdu. Çocuk o zaman ortasında kare bir masa, duvarların dibinde bir büfe, çatlaklarla mürekkep lekeleriyle kaplı küçük bir yazı masası, yerde akşam olunca yarı dilsiz dayının yattığı, battaniyeyle örtülü bir küçük somya ve işte iskemle bulunan kireç badanalı neredeyse çıplak odaya yönelirdi. Bir köşede yalnız üst bölümü mermerden olan bir şöminenin üstünde pazarlarda satılan türden çiçeklerle süslü ince uzun boyunlu bir vazo. Çocuk gölgeyle güneşin iki çölü arasında sıkışmış durumda bir dua gibi sıkılıyorum, sıkılıyorum diye yineleyerek hep aynı hızlı adımlarla masanın çevresine dönmeye başlardı. Sıkılırdı ama bu sıkıntıda aynı zamanda bir oyun, bir sevinç, bir tür ergi vardı. Çünkü en sonunda geri dönen büyük annenin abeni durumunu işitince bir zorlu öfke dolardı içine. Ama direnmeleri işe yaramazdı. Büyük anne İç ülkede 9 çocuk büyütmüştü. Eğitim konusunda kendine özgü görüşleri vardı. Çocuk bir itişte yatak odasına yollanırdı. Avluya bakan odalardan biriydi bu oda. Ötekinde 2 yatak vardı. Annesinin yattığıyla kendisiyle kardeşinin yattığı. Büyük annenin tek başına kendi yatak odası vardı. Ama yüksek ve kocaman tahta karyolasında geceleri sık sık, öğle uykusunda ise her zaman çocuğu ağırlardı. Sandallarını çıkarıp yatağa tırmanırdı çocuk. Büyük annesi uyurken masanın çevresinde teravesini mırıldanarak dönmeye başlamak üzere aşağıya kaydığı günden beri dipte duvar yanındaki yerini almak zorundaydı. Bir kez dibe yerleşince büyük annesinin giysisini çıkarıp bir kurdeleyle büzülmüş gömleğini bu kurdeleyle çözerek indirişine bakardı. Sonra o da yatağa çıkar ve çocuk büyük annenin ayaklarının biçimini bozan kocaman mavi damarlara ve yaşlılık lekelerine bakarken yaşlı ten kokusunu da duyardı. Hadi diye yenelerdi büyük anne. A beni dor. Çocuk gözleri açık, yorulmak bilmeyen sineklerin gidip gelişlerini izlerken o çabucak uyuverirdi. Evet, yıllar boyunca nefret etmişti bundan. Daha sonra adam olunca da ağır biçimde hastalanıncaya dek öğle yemeğinden sonra ağır sıcaklarda bir türlü uzanmak istemezdi. Gene de uyuduğu olursa rahatsız ve bedensel olarak içi bulanmış durumda uyanırdı. Ancak kısa bir süredir uykusuzluk çekmeye başlayalı beri gündüzleri yarım saat uyuyup hafif ve canlı kalabiliyordu. A beni dor. Yel güneşin altında ezilip yatışmış olmalıydı. Gemi hafif yalpasını yitirmişti. Şimdi makineler tam hızda pervane suların derinliğini dosdoğru oyarak pistonun gürültüsü en sonunda güneşin deniz üstündeki boğuk ve kesintisiz gürültüsüne karışacak ölçüde düzenli duruma gelmiş, dümdüz bir doğrultuya göre ilerler gibiydi. Jökü, Cezayir'i ve dış mahallelerdeki küçük evi yeniden görme düşüncesinden gelen bir tür mutlu bulanımla yüreği daralmış durumda yarı yarıya uyuyordu. Afrika'ya gitmek üzere Paris'ten ayrıldığı her seferde böyle olurdu. Bulanık bir sevinç, rahatlamış bir yürek, güzel bir kaçışı başarıp da gardiyanlarının suratını düşünerek gülümseyen birinin hoşnutluğu. Tıpkı arabayla ya da trenle döndüğü her seferde ilk banliyö evlerinin de yüreğini daralttığı gibi nasıl olduğu görülmeden yaklaşılıveren, ağaç ya da su sınırından yoksun, yoksunluk ve çirkinlik sinir düğümlerini yayan ve kentin merkezine bazı görkemli bir dekor kendisini gece gündüz tutak edip uykularını bile dolduran, çimento ve demir ormanı unutturan, yere dek götürmek üzere yavaş yavaş yabancı bedenini sindiren kötü bir kanser gibi. Ama kaçmıştı. Soluk alıyordu. Denizin koca sırtında, güneşin büyük sallantısı altında dalgalarla soluk alıyordu. En sonunda uyuyabilir, hiçbir zaman geçiremediği çocukluğa, yaşamasına ve her şeyi yenmesine hep yardım etmiş olan bu ışık, bu sıcak yoksulluk gizine dönebilirdi. Lomboz'un bakırı üzerindeki şimdi neredeyse kımıltısız kırık yansıma, büyük annenin uyuduğu loş odada panjurların tüm yüzeyine tüm ağırlığıyla çöküp düşmüş bir budağın, bir panjurda bıraktığı tek yarıktan karanlığa incecik bir kılıç daldıran güneşten gelmekteydi. Sinekler eksikti, vızıldayan, uyuklamasını dolduran ve besleyen onlar değildi. Denizde sinek olmazdı. Çocuğun sevdiği sinekler de ölmüştü. Gürültülü oldukları için severdi onları. Sıcağın bayılttığı bu dünyada bir onlar canlıydı. Bütün insanlar ve hayvanlar kımıltısız yere serilmiş olurdu. Şu var ki yatağın üstünde duvarla büyük anne arasında kendisine kalan daracık geldi, bir o dönerdi. O da yaşamak isterdi. Uyku zamanı yaşamdan ve oyunlarından çalınmış gibi gelirdi ona. Hiç kuşkusuz akşamları sulamaların nemi ve sulansız sulanmasın her yerde yetişen hanım eli kokan küçük bahçelerle çevrili Prevost Paradol sokağında arkadaşları kendisini beklerdi. Büyük anne uyanır uyanmaz kaçıp incirler altında hala ıssız Lyon sokağına inecek, Prevost Parasol sokağının köşesindeki çeşmeye dek koşacak, başını musluğun altına eğip tepesindeki kocaman dökme kolu var hızıyla çevirecek, fışkıran su burun deliklerini ve kulaklarını dolduracak, gömleğinin açık yakasından karnına ve kısa pantolonun altından bacakları boyunca sandallarına dek inecekti. O zaman suyun ayaklarının altıyla ayakkabısının tabanının köselesi arasında köpüklendiğini duyumsamaktan mutlu, var hızıyla sokağın tek iki katlı evinin koridorunun girişinde, az sonra mavi tahta raketlerle Canevinga oynayacakları tahta sigara yontmaya başlamış olan Pierre'i ve öteki arkadaşları bulacaktı. Tamamlanır tamamlanmaz raketleri evlerin önündeki bahçelerin paslı parmaklıkları üzerinde mahalleyi uyandıran ve tozlu salkım çiçeklerin altında uyuyan kedileri yerlerinden fırlatan bir gürültüyle gezdirerek giderlerdi. Sokağa geçer, şimdiden bayağı tere batmış durumda birbirlerini yakalamaya çalışarak ama hep aynı yönde okullarının yakınında bulunan yeşil alana doğru koşarlardı. Ama oldukça büyük bir alanda, adına fıskiye dedikleri yerde, suyu akmayan, nicedir kapanmış havuzu arada bir memleketin zorlu yağmurlarıyla ağzına dek dolmuş, iki katlı ve yüz yuvarlak çeşmede ille de dururlardı. Su, yıllanmış yosunlar, kavun ve portakal kabukları her türlü çöple kaplı durumda, güneş emince'ye ya da belediye uyanıp pompayla çekmeye karar verinceye dek kokuşur, havuzun dibinde kuru, çatlamış pis bir çamur, güneş çapasını sürdürerek onu toza dönüştürünceye ve yel ya da temizleyicilerin süpürgesi alanı çevreleyen incir ağaçlarının parlak yaprakları üzerine atıncaya dek uzun süre kalırdı. Ne olursa olsun, yazın havuz kuru olur, binlerce el ve kısa pantolon kıçına ilk kayganlaştırdığı koyu renk, cilalı taştan kocaman bir kenar sunar. Jacques, Pierre ve ötekiler bunu atlama beygiri gibi kullanır, karşı konulmaz bir düşüş kendilerine fazla derin olmayan, sidik ve güneş kokan havuza atıncaya dek kışların üstüne dönerlerdi. Sonra hep koşarak sıcağın ve ayaklarını, sandallarını aynı kül rengi tabakayla örten tozun içinde yeşil alana doğru uçarlardı. Burası bir fıçı atölyesinin arkasında paslı demir çemberler, eski, çürümüş fıçı dipleri ve tüf tabakaları arasında cılız ot demetleri biten bir tür arsaydı. Bağıra çağıra tüfün içine bir daire çizerlerdi. İçlerinden biri elinde raket dairenin içine yerleşir, ötekiler her biri sırasıyla tahta sigara daireyi doğru atarlardı. Sigar daireye düşerse atıcı raketi alır, daireyi kendisi savururdu. En becerikliler sigara havada yakalayıp çok uzağa yollarlardı. Bu durumda düştüğü yere gitme hakları vardı. Raketin keskin yanıyla sigaranın ucuna vurup havaya sıçratır, yakalayarak daha uzağa yollarlar. Vuruşlarını kaçırıncaya ya da ötekiler sigara havada yakalayıncaya dek oyun böyle sürer ve karşıtın hızlı ve ustalıkla attığı sigar karşısında daireyi savunmak üzere çabucak geri dönerlerdi. Daha karışık bir takım kuralları da bulunan bu yoksul tenisi bütün öğleden sonrayı doldururdu. En becerikleri Pierre'di. Jacques'den daha ince, daha hızlı. Jacques ne denli esmerse o da o denli sarışın, kirpiklere dek sarışındı. Bu kirpiklerin arasından savunmasız bir biçimde mavi ve dosdoğru bir bakış belirirdi. Biraz kırgın, şaşkın, beceriksiz görünüşlüydü. Ama işe girişti mi sürekli ve keskin bir beceri gösterirdi. Jacques'a gelince olanaksız savunma vuruşlarını başarır, en kolay karşı vuruşları kaçırırdı. Birinciler bir de arkadaşlarında hayranlık uyandıran başarıları nedeniyle en iyi olduğunu sanır, sık sık böbürlenirdi. Gerçekte Pierre kendisini sürekli yener ve bu konuda hiçbir zaman hiçbir şey söylemezdi. Ama oyundan sonra dikleşir, boyundan bir santim yitirmeden ötekileri dinlerken sessizce gülümserdi. Hava ya da kendi havaları el vermeyince sokak ve arkalarda koşacak yerde önce Jacques'un evinin koridorunda toplanırlardı. Burada dipteki bir kapıdan daha alçakta bulunan ve üç evin duvarlarıyla çevrili bir küçük avluya geçerlerdi. Dördüncü yanda bir bahçenin duvarının üstünde büyük bir portakal ağacının dalları geçer. Ağaç çiçek açtığı zaman kokusu yoksul evler boyunca yükselir, koridordan gelir ya da küçük bir taş merdivenden avluya inerdi. Bir yanda ötekinin yanındaki küçük yapıda sokak üzerinde dükkanı bulunan bir İspanyol berber ve hanımı bazı akşamlar avluda kahve kavuran bir Arap çift otururdu. Son olarak dördüncü yanda merdivenin iki yanında evlerin geniş karanlık ağızlı mahzenleri vardı. Hiçbir bölmesi olmayan doğrudan toprakta açılmış her yanından nem sızan çıkışsız ve ışıksız mağaralardı bunlar. Yeşermiş çürük toprağıyla kaplı dört basamakla inilirdi buraya. Kiracılar karma karışık bir biçimde fazla varlıklarını yani hemen hiçbir şeyi buraya doldururlardı. Çürüyen eski çantalar, sandık parçaları, paslı ve delik eski küvetler. Kısacası tüm arsalarda görülen ve en düşkünlerce bile kullanılmayan nesneler. Çocuklar işte burada bu mahzenlerden biri de toplanırlardı. Jean ile Joseph, İspanyol berberin iki oğlu, burada oynamaya alışkanlığındaydılar. Yoksul konutlarının önü, özel bahçeleriydi burası. Joseph tombalak ve şakacı, hep güler ve nesi varsa verirdi. Jean, ufak ve zayıf, rastladığı en ufak çiviyi, en ufak videyi bile durmadan toplar, bilyaları ya da gözde oyunlarından birinde gerekli olan kayısı çekirdekleri konusunda çok tutumlu davranırdı. Birbirine bu ayrılmaz kardeşlerden daha karşıt iki kişi tasarlanamazdı. Pierre, Jacques ve son suç ortağı Max'la pis kokulu ve ıslak mahzene dalarlardı. Paslı demirden dikmeler üzerine bunların Hindistan domuzu diye adlandırdıkları oynak bağlı kül rengi hamam böceklerinden arındırdıktan sonra toprakta çürüyen torbalar gererlerdi. Sonra bu iğrenç çadır altında en sonunda kendi evlerinde olur. Kendi odaları, kendi yatakları bile olmamışken küçük ateşler yakarlar. Ateş avludan kazınmış ıslak toprakla örtmelere dek bu ıslak ve pis havada duman biçiminde can çekişir, onları inlerinden dışarıya kaçırırdı. O zaman küçük Jean'la biraz tartışarak da olsa naneli akide şekerlerini, yer fıstıklarını, tuzlu leblebileri, tiramisu denilen acı baklaları ya da yakınlarındaki sinemanın kapısında Arapların bir bilyalı yatak üzerine yerleştirilmiş basit bir tahta sandıktan oluşan sineklerle kuşatılmış bir sergi üstünde sattıkları çubuk şekerlerini paylaşırlardı. Sağanak günlerinde ıslak avlunun suya dolmuş toprağı yağmurun fazlasını mahzenlerin içine bırakır, onlar da düzenli olarak su içinde olan mahzenlerde eski sandıkların üstüne çıkar, arı gökten ve deniz yerlerinden uzakta, yoksunluk ülkelerinde utkuya ermiş durumda Robinsonculuk oynarlardı. Ama en güzel günler ilk yaz günleri şu ya da bu bahaneyle güzel bir yalanla gündüz uykusunu atlattıkları zamanlardı. Çünkü böylece hiçbir zaman tramvay paraları olmadığından dış mahallelerin ardı ardı sıralanan sarı ve kül rengi sokakları arasından ahırlar atlı yük arabalarıyla iç topraklarla ulaşım sağlayan kurum ya da kişilerin malı olan büyük arabalıklar içinden geçerek deneme bahçesine dek uzun uzun yürürlerdi. Sürme oluklu kapıların önünden geçer. Onlar Jacques'in daha uyumadan önce düşünü kurduğu bu yasak yerlerden gelen at pisliği, saman ve ter kokusunu hazla içlerine çekerken Atların tepinmeleri, ağızlarını şaklatan sert solumaları, yular işi gören zincirin yemliğin tahtasına çarptıkça çıkardığı sesler duyulurdu. Atların Fransa'dan gelen sıcaktan ve sineklerden şaşkına dönmüş durumda, sürgün gözleriyle kendilerini bu iri ayaklı, kocaman hayvanların tımar edildiği açık bir ahırın önünde biraz oyalanırlardı. Sonra arabacıların itmesi üzerine en ender türlerin yetiştirildiği uçsuz bucaksız bahçeye doğru koşarlardı. Ta denize dek geniş ve bir havuz ve çiçek görünümüne açılan ağaçlarla çevrili büyük yolda bekçilerin sakıngan bakışları altında ilgisiz ve uygar gezici havalarına girerlerdi. Ama ilk yan yolda koşularını gölgeleri neredeyse karanlık olacak oranda sık, kocaman sakız ağacı sıraları arasından bahçelerin doğu bölümüne yere eğilen dalları ilk dalların toprağa inen sayısız köklerinden seçilemeyen kauçuk ağaçlarına, sonra daha da ötede seferlerinin gerçek amacına tepelerinde portakal rengi, küçük, sıkı ve onların kokoz dedikleri meyve demetleri bulunan palmiye, Hindistan cevizi ağaçlarına doğru koşmaya başlarlardı. Buraya gelince önce yakınlarda bir bekçi bulunup bulunmadığını anlamak için her yöne denetime girişmek gerekirdi. Sonra cephane yani taş arayışı başlardı. Hepsi de cepleri dolu olarak döndüğü zaman her biri sırasıyla tüm öbür ağaçların yukarısında gökyüzünde usul usul sallanan demetlere atış yaparlardı. Atış yerini bulunca birkaç meyve düşer, bunlar yalnızca mutlu nişancının olurdu. Ötekiler kendi atışlarını yapmadan onun ganimetini toplamasını beklerlerdi. Ötekiler kendi atışlarını yapmadan onun ganimetini toplamasını beklerlerdi. Jockey atışta becerikliydi. Bu oyunda Pierre'e yetişirdi. Ama her ikisi de meyvelerini daha az mutlu olan ötekilerle paylaşırdı. En beceriksizlikleri gözlük takan ve gözleri iyi görmeyen Max'tı. Bodur ve sağlamdı. Gene de kavga edişini gördükleri günden beri ötekilerden saygı görürdü. Sık sık katıldıkları sokak savaşlarında başta öfkesini ve şiddetini tutamayan Jekyll olmak üzere sert bir karşılık almak pahasına da olsa en kısa zamanda en çok acıyı vermek için karşıtın üzerine atılma alışkanlığında olmalarına karşın adı Alman adına benzeyen Max bir gün kasabın Gigot takma adlı şişko oğlunu kendisine pis Alman deyince sakin sakin gözlüğünü çıkarıp Joseph'e vermiş, gazetelerde gördüğü boksörlerin yaptığı gibi gardını almış, ötekine gidip aşağılamasını yinelemesini söylemişti. Sonra pek kızışır gibi görünmeden Gigot'un her saldırısını savuşturmuş, kendisi hiç yumruk yemeden ona birkaç yumruk atmış, sonunda da en yüce şan onun gözünü morartma mutluluğunu tatmıştı. O gün bugün küçük toplulukta Max'ın önü sağlamdı. Cepleri ve elleri meyveden yapış yapış bahçeden denize doğru koşarlar ve bahçeden dışarı çıkar çıkmaz kokozlarını mendillerin üstüne yiyar, mide bulandıracak ölçüde yağlı, şekerli ve lifli ama utku gibi hafif ve lezzetli meyveleri hazla çiğnerlerdi. Sonra plaja doğru koşarlardı. Bunun için üzerinden gerçekten de sık sık Cezayir'in doğusundaki Maison Carré pazarından gelen ya da aynı yöne giden koyun sürüleri geçen koyunlu yol atlı yolu geçmek gerekirdi. Gerçekte tepelerine basamak basamak yerleşmiş kentin oluşturduğu daire yayını koşut bir yol denizden ayırırdı. Yol ile deniz arasında yapım evleri, tuğla harmanları ve bir gaz fabrikası içinde tahta ve demir kalıntılarının ağırladığı kireç tozları ya da kil tabakalarıyla kumluk alanlarla ayrılırdı. Bu verimsiz alan geçilince Sabletes plajına çıkılırdı. Kumu biraz karaydı. İlk dalgalarda her zaman saydam değildi. Sağda bir plaj kabinleri ve bayram günleri dans edenlere salonunu kazıklar üstüne yapılmış koca bir kutuyu sunardı. Mevsiminde bir patates kızartmacı her gün fırınını ateşlerdi. Çoğu zaman küçük topluluğun bir külah patates alacak parası bile olmazdı. Rastlantı bu ya, içlerinden birinde gerekli para bulunursa külahını alır, saygılı arkadaş alayı önünde ağır ağır plaja doğru ilerler ve denizin karşısında işe yaramaz olmuş eski bir teknenin gölgesinde ayaklarını kuma yerleştirerek bir eliyle külahını dimdik tutup öbür elini kocaman kıtır kıtır parçaların hiçbirini düşürmemek için üstünü kapatır, kendini kıçüstü yere bırakırdı. O zaman töre arkadaşların her birine bir parça patates ikram etmekti. Onlar da sıcak ve ağır yağlı güzel güzel kokan tek eğlencenin saygıyla tadını çıkarırlardı. Sonra da kalan kızartmalarının tadını birer birer ciddi ciddi çıkaran talihliye bakarlardı. Paketin dibinde her zaman patates kırıntıları kalırdı. Lütfedip bunları paylaşsın diye doymuş arkadaşa yalvarılırdı. Çoğu zaman yalvarılan Jean değilse de yağlı paketi açıp patates kırıntılarını yayar, herkesin sırasıyla bir kırıntı almasına izin verirdi. Şölen bitince haz ve yoksunluk hemen unutuluverir, sıcak güneşin altında plajın batı ucuna şimdi olmayan bir küçük kulübeye temel olmuş ve arkasında soyunabildikleri yarı yıkık bir yapıya doğru koşu başlardı. birkaç saniye içinde soyunmuş, bir anda suya dalmış olur. Var güçleriyle beceriksizce yüzer, haykırırlar, salyaları akar, tükürürler. Kimi daha çok dalacak ya da kimi daha çok su altında kalacak diye birbirlerine meydan okurlardı. Şimdi deniz yumuşak, ılık, ıslak başlar, üzerinde güneş hafif olur. Işığın görkemi bu körpe bedenleri haykırıp durmalarına yol açan bir sevinçle doldururdu. Yaşam ve deniz üzerinde hüküm sürerler ve dünyanın verebileceği en görkemli şeyi, yeri doldurulmaz zenginliklerinden kuşkusu olmayan beyzadeler gibi hesapsız kitapsız alıp kullanırlardı. Bu yüzden saati bile unutur, plajdan denize koşar, bedenleri yapış yapış eden deniz suyunu kumda kurutur, sonra üstlerini griyle donatan kumu denizde yıkarlardı. Koşarlardı, sonra keçi sağanlar keskin çığlıklarla fabrikaların ve plajın üstünde daha alçaktan uçmaya başlardı. Gökyüzü günün bunaltıcı havasından sıyrılıp durulur, sonra yeşerirdi. Işık yatışır, körfezin öbür ucunda evlerin ve kentin o zamana dek bir tür sis içine gömülmüş eğrisi daha çok belirginleşirdi. Henüz aydınlık olurdu ama Afrika'nın hızlı alacakaranlığına önlem olarak lambalar şimdiden yanardı. Genellikle ilk Pierre verirdi işareti. Geç oldu. Hemen arkadan bozgun, hızlı vedalaşma gelirdi. Jockey, Joseph ve Jean'la birlikte ötekileri aldırmadan eve koşardı. Soluk soluğa koşarlardı. Joseph'in annesi eline çabuktu. Jockey'nin büyük annesine gelince. İlk hava gazı lambaları, koşularını hızlandırarak ışıklarını yakıp önlerinden giden tramvaylar karşısında çılgına dönmüş, gecenin şimdiden yerleştiğini görünce dehşete düşmüş durumda, hızla inen akşamda hep koşarlar, kapının eşiğinde alasmarladık bile demeden ayrılırlardı. Böyle akşamlarda Jockey karanlık ve pis kokulu merdivende durur, karanlıkta duvara dayanıp yerinden hoplayan yüreğinin yatışmasını beklerdi. Ama bekleyemezdi, bunu bilmek büsbütün soluğunu keserdi. Üç adımda merdivenin başındaydı. Katın tuvaletinin kapısının önünde kapıyı açardı. Koridorun sonunda yemek odasında ışık olur, donmuş durumda tabaklarda kaşıkların sesini duyardı. Girerdi. Sofranın çevresinde petrol lambasının yuvarlak ışığı altında yarı dilsiz dayı çorbasını gürültüyle höpürdetmeyi sürdürürdü. Annesi henüz genç, gür ve kestane rengi saçlı, güzel, tatlı gözleriyle ona bakardı. "Biliyorsun ki" diye başlardı. Ama ancak arkadan gördüğü büyük anne, kara giysisi içinde dimdik, gözleri açık renk ve sert, dudakları kararlı, kızının sözünü keserdi. "Nereden geliyorsun?" Pierre Hesepa devini gösterdi. Büyük anne kalkar ona yaklaşırdı. Saçlarını koklar, sonra eliyle hala kum dolu ayağını yoklardı. "Plajdan geliyorsun." "Öyleyse yalancısın" diye kekelerdi dayı. Ama büyük anne arkasına geçer, odanın kapısının arkasından burada asılı duran ve öküz siniri denilen kaba kırbacı alır, bacaklarına ve kıçına bağırtacak ölçüde yakan 3-4 kırbaç indirirdi. Biraz sonra kendisine acıyan dayısının koyduğu çorba tabağının başında, ağzı ve gırtlağı gözyaşı dolu, gözyaşlarının taşmasını önlemek için tüm varlığıyla gerilirdi. Annesi büyük anneye şöyle çabucak baktıktan sonra çok sevdiği yüzünü ona döndürür, "Çorbanı iç" derdi. "Bitti, bitti." İşte o zaman ağlamaya başlardı. Jockey Comery uyandı. Güneş artık Lomboz'un bakırına yansımıyordu. Çevrenden alçalmıştı. Şimdi karşısındaki duvarı aydınlatmaktaydı. Yiyinip güverteye çıktı. Gecenin sonunda Cezayir'i bulacaktı. 4. ayrımın sonu. Sayfa 52.